Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 89. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaşgel.
Ben Togan Karataş.
İle beraber bugün NBA konuşacağız. NBA'de gündemde bulunan 4 takımı 2 oyuncu üzerinden değerlendireceğiz. Ve sonrasında da bugün sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Bugün Orçun Yok aramızda maalesef bir işi çıktı. Evet. Önemli olduğu için gelemedi. Çok istiyordu programa katılmayı. Sizlere selam var.
Bu şeyi söyleyelim bu arada. Tam anlaşılmamış olabilir. İki takım, iki oyuncu bazlı.
Evet. Yani iki takım, iki oyuncu konuşacağız.
Oyuncuları konuşurken takımları da bahsedeceğiz.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz?
Sağ ol. Sen nasılsın?
Bu Orçun ne yapacağız böyle hocam? Ya? Böyle bir gelmeyeceğim. Takas mı istiyor, haberi mi?
Homesick olmuş. Ha. Homesick olmuş.
Öyleyse benim gibi yollayalım bir iki ay kuzeye. Görsün dışarıda kalmayı.
VM'de alırsın ya böyle kuzeyli topçuları. Türkiye'ye gelir homesick olurlar. Öyle olmuş.
Orçuncum öpüyoruz ve biz programımıza başlıyoruz. Hocam hemen biraz keyifleri kaçırayım. Çok umutla beklediğimiz bu sene yani contender yani süpürecek takım olarak doğuyu beklediğimiz Boston'ın yani süpürmese de Toronto ile beraber baş takımlardan biri olacağını düşünüyorduk ikimiz de. Boston çok kötü başladı. Özellikle hücumda berbat seviyedeler. Hı hı. Ve ya bunun sebeplerini konuşalım sizle. Sorular arasında da vardı. Boston sorusunu soran arkadaşı ayırıyorum. Onunla beraber bir soru daha sormuş. Onu sorularda alırız.
En son soruları da şey yapacağız. Sorularınızı okuduk bu arada.
Boston'dan başlayalım. Boston 11 galibiyet, 10 mağlubiyet aldılar. Geçen akşam ve ondan önceki akşam kazanarak New York ve New Orleans maçlarını galibiyet sayılarını yukarı çektiler mağlubiyet sayılarından. Ve yani nasıl söylesem bir türlü ritmini bulamadık.
Ki ondan önceki 8 maçta 2 galibiyet.
2 galibiyetlerdi.
Brad Stevens şey dedi. Her mağlubiyet sonrası işte wake up. Hani ayağa kalkma zaman. Bunu bir
New York dedim yanlış oldu. Biraz önce New York yenildiler galiba da Phoenix maçıydı sanırım.
Belki de zannedildiği kadar iyi değiliz dedi. Yani bu bizim ayağa kalkma maçı olarak gördüğünüz şeyler bizim tokat sonrası refleks gösterebilecek durumda değiliz belki de dedi ki haklı olabilir. Bu şeyi söylemiştik ki şimdi Boston evet benim de beklentimin altında. Brad Stevens'la ilgili önce şunu söylemek istiyorum. Geçen sene yaptığı şey çok büyük. Yani Kyrie Irving'siz takımı doğu finaline çıkarmak, az kalsın NBA finaline çıkarmak büyük iş. Ama hemen biraz günlük yaşar medya. Hemen Brad Stevens NBA'nin en iyi koçu. Efendime söyleyeyim işte gelecek onun. Biz de demiştik ki birazcık bekleyelim, bir bakalım. Daha hiç NBA finaline daha hiç çıkmamış bir koça. Hele Popovic ve Carlisle hayattayken birazcık daha sabırlı olalım demiştik. Şimdi bu sene gördük. Brad Stevens şu an takım yıldızları yönetemiyor. Hem mental açıdan yönetemiyor şu an anladığım kadarıyla. Hem de takımın dediğin nokta hücum sorunu var. Hücum verimliliğinde 107. Offensive ratingleri 107 ve lig 26.sı şu an.
Berbat Boston. Durumdalar.
Çok kötü. %44 ile şut atıyorlar. Genel saha içi parkede %44 ile şut atıyorlar. 27. sıradalar. %35 ile üçlük atıyorlar. Bu da çok kötü.
Hocam şeyde de 27. sıradalar bu arada. Efektif fight goal. Evet. Yani hani bunda da
ağırlıklandırılmış şut yüzdesinde evet. De. Şimdi ki çok sık üçlük deneyen bir takım aslında. Çok az üçlük deneyen bir takım değil. Şimdi buradaki sorun, şimdi ben birkaç tane not aldım. Şimdi önce bakalım. Bu takımın beşi kim? Yani ideal beşi.
Hemen sayalım.
Yani Horford, Hayward, Kyrie, Brown, Tatum.
Tatum.
İdeal beşle oynuyorlar. Bu ideal beşin net ratingi -4.5. Yani bu ideal beş rakiplerine üstünlük kuramıyor. Kesinlikle kuramıyor. Bunun altında yatan bir sürü neden var. Birincisi Gordon Hayward sakatlıktan döndü ve çok korkuyor haliyle. Yani basketbol oynayanlar bilir. Herhangi bir sporu yapanlar bilir. O kadar ağır sakatlık üstüne korkarsınız. Bu çok normal. İki, takım Kyrie Irving'le oynaması, nasıl oynaması gerektiğini bilmiyor henüz. Bak bu Gordon Hayward'ın ki Stevens'a yazmaz ama Kyrie Irving'le nasıl oynamasını bilmiyor. Brad Stevens'a yazar. Çünkü Horford üzerinden hala oyunu kurmaya çalışıyor. Üçüncüsü çok bu şey geçen sene hepimizin beğendiği yılın çaylağı adaylarından biri olan Jason Tatum. Kobe ile çalışmasının neler sonuçlar verdiğini hepimiz görüyoruz. Skoru arttı ama asist ortalaması 2. Sadece 2. 2.0. Sadece 2 asist yapıyor. Ve bu hücumun aksamasının nedeni bu takım, şu istatistiği okudum, şu pozisyonlarının sadece %27'sini pick and roll ile bitiriyorlar. Halbuki elinde Kyrie Irving gibi, Horford gibi perde screen, yani screen asist yapabilecek, perde asist yapabilecek Horford gibi bir oyuncum var. İkili oyunu çok iyi oynayabilecek Kyrie Irving'im var. Bunu oynamıyor takım. Bunun yerine off-ball screenler oynuyor. Yani kanattan boş adamı perde üstünden çıkartıp bu genelde
Jason Tatum
oluyor ve orta mesafe deniyorlar. Kyrie'nin ve Jason Tatum'un o kadar çok orta mesafe kullanıyorlar ki bu şeylerden çıkıp, picklerden çıkıp, screenlerden çıkıp. Bu sorun. Yani bu pick and roll'lerin sadece %27'si hücumun pick and roll olması, burada da lig 23.sular. Halbuki ellerinde
yani malzeme var.
Malzeme var. Ligin en iyi guardlarından birine sahip. Yani Damian Lillard'ın eksiği var mı bu Kyrie'nin bu konuda? Bu konuda yok. Portland oynayabiliyorsa Boston'un da oynayabilmesi lazım ama orta mesafeye gömülmüş durumdalar.
Sorun siz bitirin hocam.
Son şeyi söyleyeyim. Horford yanında bir uzun daha varken daha iyi oynayan bir oyuncu. Artık biraz bu herhalde iyice anlaşılmıştır. Jaylen Brown 4
numaradan daha iyi iş yapıyor.
Yani Tatum'un 4 numara olduğu bir 5 yerine maça belki Jaylen Brown ya da Hayward'ı kesip, ki Jaylen Brown bu 5'te en çok aksayan oyuncu. Net rating'i -14, en kötüsü o. Aaron Baines ile başlamak, belki maça en azından sert başlamak, biraz döverek başlamak, 5 dakika gibi. Sonra Hayward'ı ya da Jaylen'ı çekip Tatum'u 4'e atmak bir çözüm olabilir. Şunun açısından söylüyorum, savunma ratinginde ikinciler ama takımda şey hali oluşuyor. İyi hücum yapamadıkları için savunmada da sinir harbi yaşıyorlar. Takım çok kötü hücum edince bu belki savunmada iş yapacak Baines takımın top kullanmayacağı için hücumda da topun 4 kişiye daha çok dağılmasını sağlayabilir. O etkiyi de yaratabilir ve Horford'u rahatlatacak. Onu da unutmayalım.
Ya şeyden katılıyorum. Ben de şöyle alayım topu. Brad Stevens konusundan başlamak istiyorum. Brad Stevens bunu söyledi işte, biz acaba o kadar iyi bir takım değil miyiz? Geçen sene şöyle bir 5'li oynadı playoff'u. Rozier, Tatum, Jaylen Brown, Al Horford, Aaron Baines. Ve buradan Kyrie Irving, Jason Tatum, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Al Horford'a döndü. Tamamen bir sistem değişikliği bu. Ayrıca bu yanında şey sorununu da getiriyor. Topu kim kullanacak? Ya şimdi geçen sene en çok top kullanan iki oyuncun bu sene onların üstünde top kullanacak iki oyuncuyla beraber oynamak zorunda kaldılar. Bu bir bahane değil. Yeniden bir şeyler kurması lazımdı Brad Stevens'ın. Bence bunu da çok büyük tökezledi.
Çuvalladı ya.
Ya bence kalkacaktır altından. Ben güveniyorum. Kalkar. Yani iyi bir koç olduğuna inancım tam. NBA'nin iyi koçu demedim geçen sene hiçbir zaman.
Biz demedik zaten.
Ama yani geleceği en parlak koçu. Hala öyle düşünüyorum. Hı hı. Ve buradan da altından kalkacağı şeyler var. Çözmesi gereken problemler belki ilk 5'i değiştirmek. Ben kesinlikle Jaylen Brown'un şu an ilk 5'i hak etmediğini düşünüyorum. Size şöyle bir istatistik vereyim. Biraz önce ne kadar fazla şut kaçırdığını söylediniz Boston'ın. Ben de öyle düşünüyorum. Bu kadar kötü şut atan bir takım uzun zamandır izlemedim.
Değil mi?
Boston camiasında.
Şut kalitesi problemi de var
hocam,
takımın.
Hocam 72 tane açık şut bulmuş. Open, wide open dediğimiz şuttan bulmuş. Jaylen Brown ve sadece 17'sini sokmuş. Ya ve bu takımın şutörü değil şu an Jaylen Brown ve senin Jason Tatum'un var. Nispeten Gordon Hayward'ın var. Kyrie Irving zaten şutu buluyor, yaratıyor. Dışarıdan gelen Marcus Morris gibi şut atabilecek oyuncularım var. Ya zaten şut problemi yaşamazsın setler üzerinden. Niye bu takımın hala şut yükünü Jaylen Brown çekiyor? Son birkaç maçta Tatum'a daha fazla top verdiğine başladılar ve Tatum'un skoru arttı zaten otomatikman. Birkaç maç 4-5-3'lük seviyelerine çıktı. Ama sorun bu. Bu takımın şut kalitesi çok düşük. Bahsettiğim şey şut yaratma kalitesi değil. Şut yaratıyorlar.
Evet.
Ya bir şekilde yaratıyorlar ama dediğim gibi 72 şutun 17'sini sokmaya hakkın yok senin Boston gibi bir takımda. Jaylen Brown için bahsediyorum. Ki ben zaten Dallas maçında biraz sinirlendim Jaylen Brown'a.
Doncic'e
girdiği şeyden dolayı. Ya bence motivasyonu da düşmeye başladı. Böyle işlere girişmeye başladı. Çok temiz top oynuyordu geçen sene ve çok severek izliyordum yani. Ayrıca o geçişten bahsedeyim. İlk 5'in değişmesi. Geçen sene takımında bir tane yıldız vardı ve rookie'ydi. Yani El Arfırt'ın ne kadar kaliteli oyuncu, iyi oyuncu olduğunu söylemiyorum. Yani o takım yürürü gideri Jason Tatum'un üzerinden dönüyordu. Oydu yani. Bu sene Kyrie Irving aldı o görevi. Kyrie Irving her ne kadar en iyi rebound çektiği, en iyi asist yaptığı, en iyi top çaldığı, ki Kyrie Irving bu sene iyi savunma yapıyor, sezonunu geçirse de bu takımın ihtiyacı olan şey Kyrie Irving'in böyle bir sezon geçirmesi değil. Bu takımın ihtiyacı olan şey herkesin ortalama derecede iyi sezon geçirmesi ve takımın ne yazık ki 4 numarası Jason Tatum'ken bu imkansız bence de. Katılıyorum size yani.
Ben dediklerinin bir yarım bir yerine azıcık katılmıyorum. Şut kalitesi noktasında kötü değiller ama o kadar da iyi değiller. Şu karşılaştırmayı gördüm. Şimdi
Yaratma konusunda.
Yaratma konusunda şunu söyleyeyim. Mesela Jason Tatum off-ball pikten çıkıp 3 atma konusunda çok kötü bir oyuncu değil. Ama Jason Tatum'un elde ettiği pozisyonlarla mesela Joe Harris'in ki karşılaştırılmış. Bunu tek tek incelemişler. Biz Avrupa'da olmayan istatistikleri birçok şeyi karşılaştırabiliyorlar NBA'de. Joe Harris'e yaratılan yani Brooklyn'deki Joe Harris'e ki Joe Harris yani çok belki biraz daha iyi ama daha kaliteli bir oyuncu değil. Joe Harris'e yaratılan şutlarla Tatum'a yaratılan şutların kalitesi farklı. Ki Brooklyn'inden bahsediyoruz. Öyle
ama
çok iyi.
Aynı şutörler değil. Biri çok statik şutör yani.
Evet ama şu var. Bu takım ısrarla Jason Tatum'un pikten çıkıp orta mesafe üzerine şut atmasını da kabullenmiş gibi görünüyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Jason Tatum şu an ligin en çok orta mesafe atan oyuncularından
bir,
biri.
Jalen Brown'un geçen şutlarını kabullenmiş.
Evet.
Niye bilmiyorum, anlamıyorum. İki de Jason Tatum'un pik üstü şutlarını kabullenmiş durumda.
Bu takım dediğin gibi her zaman aslında yani Brad Stevens takımı savunma takımıdır. Brad Stevens'ın normları savunmadan başlar.
Zaten savunma yapıyorlar.
Savunma yapıyorlar ama
hocam reboundlarını da düzelttiler. Yani evet. Geçen seneye göre daha iyi rebound çekiyor bu evet. Takım.
Ama sorun şurada başlıyor. Bu kadar kötü hücum etme lüksü yok Boston'un. Ve o Morris örneğini verdin. Morris bu beşlinin içerisinde Jalen Brown ya da Hayward çıkıp Morris girdiğinde
net rating artıyor.
Net rating artıyor. Tek başına zaten artı net rating üreten tek oyuncu oluyor. Bu yani bu üçlü arasında söylüyorum.
Ki daha iyi şut atıyor bu sefer.
Onu da pek nasıl kullanacağı emin değil. Çünkü sürekli Morris'i ilk 5 getirebildiğin bir takımda şey olur. Yani daha iyi oyuncular bench'te kalmayı o kadar
böyle
kabul etmeyebilirler.
Bir şeyden bahsetmiyorum.
Evet.
Yani, tabii ki. Ama yani geçen sene de takımın motorunun Rozier ve şeyin üstünde olduğunu da unutmayalım yani. Marcus Smart'ın üstünde.
Şimdi Marcus Smart, Jaylen Brown ikilisi bir kere zaten bu kadar kötü şut attıkları bir sezonda yan işleri ne kadar iyi yaparlarsa yapsınlar üst seviyeye geçemeyecekler. Bu bir. İki, Rozier yeni kontrat arıyor olabilir. Başka takımlardan yüksek
tabii,
değerli kontrat.
İstiyor olabilir ya.
Ya da yazın yeni bir kontrat yüksek bir kontrat imzalamak istiyor olabilir ama Rozier de orta mesafeden oynuyor hala. Bunlar yeni kontrat kazandırmazlar. Boston'ın çocuğu olarak belki kontrat alır bu üçü. Ama oturup da sana uzun vadeli bağlayacak bir kontrat Terry Rozier'e bir playoff serisini oynadı diye, iki playoff serisi oynadı diye geçen sene. Evet. Vereceklerini pek zannetmiyorum çünkü NBA'de de artık yenmiyor bunlar. Yani her takımın iyi scoutları var. Çok kolay yeme olmuyor.
Yani bir normal sezon geçirmen lazım mutlaka.
Takımın en önemli sorunu şu an kimlik ya. Yani bugün konuşacağımız diğer takımda da aynı sorun var bence. Kişiliğini bulabilmiş değil Boston. Ne oynuyor bu takım?
Yani kimin oynayacağı belli değil.
Yani bakıyorsun yani oyununu çözümlemeye çalışıyorsun Boston'un. Evet yani çözüm istatistiklere dökebilirsin. Orta mesafe yoğun bir oyun.
Yüzde kaçı Kyle'nin şut atmasıyla geçiyor?
Bayağı bir geçiyor.
Bayağı bir fazla. Bayağı bir zorlama şut atıyor. Evet. Kyle soktuğu zaman Toronto'yu yeniyor. Sokamadığı zaman New York'a yeniliyor bu takım. Sorun bu yani.
Ve şöyle söyleyelim. Boston şey gibi olacak herhalde. 6-7'den girecek playoff'a ve çok tehlikeli bir eşleşme yani olacak. 6-7'den girmez elbette.
Hala toparlayacak.
Yani elbette 6-7'den girmeyecek. Toparlayacak ama bu değil. Yani böyle bir şey oynamamız lazım. Ben hala şey konusunda aynı düşünüyorum. Bu takım uzayarak başlamadı maça. Savunma problemi olduğu için değil. Yani 5 kişilik
şut yaratmalı diyorsunuz.
5 kişi, Aaron Baines screen assist de yapabilir. 5 kişilik topu 4 kişi kullanabileceği için Aaron Baines arıza çıkarmaz ben niye top kullanmıyorum diye. Biraz daha akışkan, biraz daha ritim bulmasını sağlayabilir kısaların özellikle. Bu kadar çünkü şimdi şu 5 bu 5 maçı bitiren bir 5 olabilir. İdeal 5'i. Ama düzenli olarak böyle oynayınca sorun çıkıyor. İyi, güzel bir kısa 5 ama şöyle problemleri var. Jaylen Brown şut
atamıyor. Bence net bir el freni şu an Jaylen Brown.
Evet, Jaylen Brown şut atamıyor. Gordon Hayward hiç alakası yok sakatlık öncesi dönemiyle. Çok korkak oynuyor. Al Horford da tek başına, bakın ya, Al Horford iyi bir oyuncu da tek başına çemberi savunabilecek bir oyuncu değil hala. Yani her şeye rağmen. O yüzden yanına bir tane uzun eklemek bence bir çözüm olabilir Boston için, öyle söyleyeyim.
Ya bir de birçok takımda NBA'de artık şey var. Hücum ribaundları çok kıymete binmeye başladı. Çünkü fazla hücum yapmak çok değerlendi diğer takımlara göre.
Evet.
Boston ikinci şansı bulamıyor. Ve elinde bu kadar top kullanacak adam varken pozisyon sayınız daraldığında top kullanma adedi de düşüyor.
Heh.
Ve onun maçtan soğumaya başlıyorlar.
Hücum ribaundı çekemiyorsunuz. Temponuz da az zaten. Pace'de 22. sırada ligde. Zaten düşük tempolu hücum ediyor. Bir de hücum ribaundı çekemiyor. Çok az top az kullanan top bir takım haline geliyorsunuz. Bu da oyunun eğlence kısmını bozuyor aslında. Takım biraz o yüzden savunmaya gelince sinirli dönüyor hücumdan döndüğünde.
Kötü gidişim ben son bulacağını düşünüyorum. Sizde de annesi var mı?
Var, elbette var. Sadece şey söyleyeyim. Anthony Davis olasılığı konuşuluyor. Onunla ilgili bir teknik bilgi vereyim. Gerçi bir kısmı biliyor olabilir bizi dinleyenlerin. Derrick Rose kuralı nedeniyle Anthony Davis'i şu an alması mümkün değil. Çünkü kadroda iki tane Derrick Rose kuralına göre kontratı imzalayan oyuncunuz olamaz. Ancak Kyrie'nin başka türlü bir kontrat imzalarsa ancak Anthony Davis bu takıma katılabilir. Onu da söyleyelim. Yani Anthony Davis sadece salary cap yeri yaratmakla ilgili bir şey değil. Anthony Davis eklemesi de çok kolay bir ekleme olmaz. Yaz için söylüyorum bunu. Şimdiden onu da söyleyeyim.
Madem öyle ben de kapatayım Boston'ı ve Kawhi Leonard'ı konuşmaya başlayacağız. Kawhi bu sezon, ya geçtiğimiz sezon hiç oynamayan bir adam için oldukça faydalı girdi diyebiliriz sezona. Toronto cephesinde. Hı-hı. Ama unutmamız gereken bir şeyi hatırlatarak başlayayım. Toronto'da Kyrie'yi çok iyi, Kyrie diyorum, Kawhi'yi çok iyi idare ediyor.
Bravo.
Çok iyi idare ediyor yani. Bütün eksiklerini kapatacak rotasyonu var. Bütün artılarını arttıracak da rotasyonu var. Ve bu şekilde Kawhi'nin istatistikleri biraz popollanıyor. Ne dersiniz? Bu sezon 6 maç kaçırdı. Sadece 11 maç oynadı.
15.
Pardon. 15, 15 maç oynadı. Niye 11 dediysem. Ve 15 maçta istatistikleri 24.7 sayı, 8 rebound ve 3 asist, 1.7 top çalmayla Kawhi bu sezon oynuyor.
Şeyden alayım. Toronto şeyinden. Şu an Toronto ligin en modern takımı.
Kesinlikle.
Yani Curry'nin olmadığı Golden State düşünsek ligin en modern takımı. Kyle Lowry ligin asist lideri. Danny Green ligin artı eksi lideri. Pascal Siakam şu an yapıştırıcı rolünü en iyi oynayan oyuncu. En iyi oynayan oyuncu. Valanciunas ve Ibaka da dönüşümlü olarak 5 numara rolünü çok iyi kapatıyorlar. Bu 4
modern uzunlar.
Yani modern uzun. Yani Valanciunas eski uzun ezberi var da modern uzun gibi oynamayı öğrendi. Biraz yavaşlığı var, o kadar. Bu dörtlü
Ibaka ve Siakam için söyledim burada.
Siakam da öyle. Hı-hı. Siakam zaten hani bu senin en özel, en özel oyuncularından biri. Modern takımın modern forveti olarak oynuyor Kawhi Leonard. Şunu söyleyelim. Rebound'da kariyer sezonunu yaşıyor. Yani hiç bu kadar çok rebound'ı domine eden bir oyuncu olmamıştı. Skorda 2016-2017 Spurs'da yine 25 sayılara çıkmıştı ama rebound'ı bu kadar domine etmemişti.
Bunun sebebini de birazdan konuşuruz. Ben de size bir istatistik vereyim. Hemen vereyim isterseniz. Toronto'nun şöyle bir sorunu var. Savunma rebound'ını en az çeken takımlardan biri ligde.
Hı hı.
Ve bunu Kawhi'nin desteklemesiyle en az çekiyorlar. Çünkü Siakam ve Ibaka'yla oynamanın bazı tehditleri var.
Evet, Siakam çok net bir rebound.
Siakam ve Ibaka'nın bazı tehditleri var. Valanciunas geldiğinde yapıştırıcı parça aslında o. İşte belli dönemlere iyi rebound çekebiliyorlar. Ama ikisi oynarken özellikle dakikaları daha fazla bu sene o sorunu yaşıyorlar ve Toronto'nun rakipleri genelde daha fazla hücum yapıyor.
Bu normal. Çünkü Siakam reboundıyla öne çıkan bir oyuncu değil. Yani 3D'nin 4 numara versiyonu işte. Yani 3 atıp savunma yapan oyuncunun power forward versiyonu. Şeyi söyleyeyim. San Antonio Spurs'da yıllık diyorum. Maç başına 7-8 tane üçlük deneyen Kawhi bu sene biraz daha az 3 deniyor. Maç başına
orta 5... mesafeyi sokmaya başladı.
Çünkü. Orta mesafeyi sokmaya başladı. Maç başına 6'ya düştü üçlük deneme sayısı ama çembere de çok net gidiyor. Onu tabii, görebiliyorsunuz çok yani. Güçlü. Çembere çok net giden, çok güçlü bir oyuncu haline. Bunu zaten herkes biliyor. Yani formda bir Kawhi ligin en iyi 5-6 oyuncusundan biri zaten. Usage rate normal. %30'da. Oynadığında toplar onun elinde kullanılıyor. Şunu söyleyeyim. Bir ara 50-40-90 barajını zorlayacaktı. Yani %50 saha içi isabet. %90 faal. %43'lük. Biraz düştü. Yani şu an %52 saha içi isabet, %34 üçlük, %84 de faul atıyor. Ama şunu da söyleyelim. Kavay'ın bir şeyin daha ekmeğini yiyor Kavay. Çok fazla, bunu Toronto maçını izleyenler görmüştür. NBA'de de bunun çok çok analizi yapıldı zaten. Ligin en çok ters eşleşme kovalayan takımı. İşte
Evet.
mismatch dediğimiz. En çok. Ve bu Kavay buradan çok net ekmek yiyebiliyor. Çünkü fiziksel olarak üstün.
Bunu çok deniyorlar.
Yani ya çabuk kalıyor savunmacısına karşı ya fizikli kalıyor bir şekilde.
Ya işte guardla kalabiliyor bazen, bazen de uzunla kalabiliyor. Bunu takıma göre değiştirebiliyorlar. Ama Boston maçında mesela ona çözüm geldi. Ya işte o tarz minik oynamalar da yapılabilir Toronto'ya karşı. Toronto'nun çözümü yok değil. Çok iyi yapıyorlar her şeyi. Ama bence bazı şeyler eklemesi lazım rotasyonuna. Mesela şöyle söyleyebilirim. Savunma ribaundundan bahsettim. Ligin en çok top kaybeden takımlarından biri şu anda. Ve ben Kyle Lowry ve Kawhi Leonard elindeyken, hatta Siakam'ın, Ibaka'nın elinde olduğuyken sürekli mismatch yakaladığım şeylerde şeye baktım, acaba faul durumları ne falan. Çizgiye çok az geliyorlar. Ya ben bunu Kyle Lowry'nin en çok top kaybeden, asist yapan oyuncu bir yandan övelim. Ama ayrıca en çok top kaybeden oyunculardan biri ligde ve en az faul atan kartlardan biri. Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lowry'yi şaşırdım ben bunu görünce ya.
İşte bu Kyle Lowry'nin nevi şahsına münhasır halleri. Yani güzel bir regular season oyuncusu aslında Kyle Lowry. Ama karşısında playoff sertliğinde bir normal sezon maçı olsa bile işte Jrue Holiday'e karşı gördük. Ne yaptı? Jrue Holiday'e karşı yok sahada. Bu tip hedef şeylerde bir kere sorun yaşıyor. İkincisi
Irving'e karşı da yoktu bu arada.
işte onu diyorum yani kendi seviyesindeki guardlara karşı o yüzden playoff'ta zaten hep sorun yaşıyor. İkincisi Lavri artık 32-33 yaş, 32 yaşında
32.
ve oyun ezberleri var ve bu oyun ezberleri o kadar domine ediyor ki oyununu Van Vliet bile kopyalamaya çalışıyor şu an Lavri'yi. Yani baktığında Van Vliet bile Lavri gibi
Aynen.
oynamaya çalışıyor. Valla bunun nedeni biraz
Öykünüyor
şey.
bayağı oynarken ya.
Nick Nurse'un kolay kolay değiştirebileceği bir şey olduğunu zannetmiyorum. Lavri'nin Houston döneminden beri gelen ezberleri çok kolay değişir mi pek emin değilim. Yani git bir şekilde belki daha fazla faul almasını sağlayabilir. Top kayıplarını kontrol etmeye çalışabilir. Ama orada işte topu yönlendirecek başka bir oyuncuya daha ihtiyaçları oluyor sahada. Kavai da yokken Danny Green bir topu yönlendirici değil. Yani
Ya
pas
işte
alışkanlığı var ama değil.
Fanflet'e yönelebiliyorlar. İşte Dylan Wright bazen orada o görevi almaya çalışıyor ama iyi bir bench olsa bile bence elit seviye bir bench yok ya. Doğru.
İyi bir bench ama dediğin gibi
Çok savaşıyorlar. Bak, o yüzden de zaten bütün savunma temellerinde iyiler yani. Rakibin şutunu en çok bozan takımlardan bir tanesi.
ya şöyle söyleyeyim. Bench'ten Lou Williams kartı çekemiyorsun. Öyle söyleyeyim.
Ha, öyle bir
Yani
sorun var.
5-6 tane 75'lik adam var bench'te. Bir tane 80'liği
80'lik yok.
yok.
6. adamı yok bence o takımın.
Evet,
Valenciunas o da şu an yani. Yani
o da bu
onu da
seneki
öyle
görev.
sayamayız ama.
Yani o
Sayamayız.
şey Siakam ilk 5'e yerleştiği için Ibaka Valanciunas oynamak yerine dönüşümle oynatıyor. O zaten ara ara dönüşümle oynuyordu geçen sene de ama o tam 6. adam sayılmaz. Çünkü bazen
Dwayne
ilk 5
Casey'nin
çıkıyor.
başlattığı bir
Yani
akımdı o ya. Yani.
bazen Valanciunas 5 çıkıyor. Yani rakip 5'e göre. Rakip 5 işte örneğin JaVale McGee ise başka bir ya da Jokic ise başka bir oyuncu oynuyor. Efendim söyleyeyim. Draymond Green potayı savunuyorsa Ibaka çıkıyor mesela işte. Yani eski tarz bir uzun varsa, Brook Lopez varsa Valanciunas oynuyor gibi mesela. Burada işte Kabay'ın varlığı yeni bir top yönlendirici olma açısından da önemli ve bu 3 asist kıymetli bence. Biraz daha artırırsa Lavri'nin de yükünü paylaşacaktır. Çünkü Danny Green tam olarak bitirici rolde oynuyor.
Siz söylediniz mi? Tam hatırlayamadım hocam. Şey söyleyeyim. Kawhi ilk 5, hatta Valanciunas'ı da içine aldığımızda en düşük net rating'e sahip oyuncu şu
Çok
an.
yüksek bir net
Yani
rating, evet.
hatta şu daha ilginç. Takımda mesela şuradan hesaplayın. Danny Green sahada varken, sahada olduğu zamanların, sahada olmadığı zamanlara farkı 26 sayı. Kawhi'nin sahada olduğu zamanların, olmadığı zamanlara farkı 7 sayı.
Evet.
Yokken yani bench Kawhi'nin yaptığı görevi yapabiliyor aslında bazen.
Evet ama tabii şöyle bir şey var. Takım Kavay'la oynamaya henüz daha yeni yeni
Yeni
öğreniyor.
yeni
Bunu da
alıyor.
unutmayalım. Yani
Ya Kavay'ın zaten burası için yapacaklarından ziyade playoff birinci turu için yapacakları çok değerli artık Toronto için. Orayı görecekler zaten.
onu
Böyle
diyorum.
düşünüyoruz değil mi yani?
Ve şeyi de biliyoruz yani oyunu domine edebilen bir oyuncu.
Ama yani hani şeyden de bahsedelim. O Kyle Lowry'nin işte rebound sorunları, Ibaka ve Siakam'ın eğer devam ederse playoff'ta Kavay da etmeyebilir.
Ya şunu söyleyeyim, Kyle Lowry 1.80'lik ya kısa bir guard Kyle Lowry. Danny Green net bir reboundçı guard değil. Kawhi yokken Pascal Siakam da bakın mesela rebound işte çoğu maçı 3 reboundla falan bitiriyor.
5-6 yani. Bazen 5. Yani. Söyleyeyim hatta 6.7 Siakam'ın.
Bir power forward için pivotu değişken olan bir power forward için biraz daha yüksek olması beklenebilir. Yani Siakam tamam. Zaman zaman 3 sayı tehdidi de var. Kabul yani. Daha iyisi yok elinizde. Ibaka Valanciunas ikilisine göre daha verimli ama Kavai'nin bu rebound istatistiğine ihtiyaçları var. Sadece tek sorun şey ben 6 maç dinlenmesini gerektirecek bir durum olduğuna pek
ben sezonun sonuna kadar 10-15 maç dinlendirecek diye düşünüyorum.
Emin olamadım. O yüzden sorayım dedim sana. Yani sakat olduğunu zannetmiyorum.
Ben de. Ama bir tedbir.
Yani back to back'lerin
hepsi kolay maç seçiyorlar. Back to back seçiyorlar.
Back to back'lerin hepsi dinlenecek o zaman kesin.
Öyle duruyor şu an.
Yani 70 maçın altında bitirecek gibi görünüyor Kavai.
Playoff'a %100 kalsın istiyorlar herhalde.
Tamam. Zaten şu an sorun yaşamıyorlar ben Doğu'da. Yani Doğu'da gayet iyi durumdalar.
Doğu'da şu an 17 galibiyet, 4 mağlubiyetler. Hatta çok NBA'in lideri şu an Toronto.
Tabii.
Toronto'yu da yavaş yavaş ve Kavai hakkında konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Özlüyor musunuz hocam?
Hayır.
San Antonio'da.
Hayır. Hayır tabii ki. Tabii ki.
Biraz bunu merak ettim.
Hayır açıkçası. Tabii ki.
Ben küfür ettiğinizi duydum daha önce. O yüzden
ama şanslı. Çok çevresi çok uygun. Tam ona göre bir takıma gitmiş. Nick Nurse hocamızı
yönetimde, NBA yönetiminde tanıdıkları var diyorlar Kava için. Kolaylık sağlatıyormuş.
Popovic'le kavgasını burada konuşmadık ama Popovic lider değil dedi onun için. O da ona yanıt verdi filan. Daha henüz liderlik yapıp yapamayacağını görmedik. Bilmiyoruz. Toronto'da. Playoff'ta göreceğiz. Yapar. Yani yapar. Yapamaz demiyorum
ben
da.
Ben de yapacağını düşünüyorum.
Doğu finalinde falan göreceğiz. Ya da bir olası Milwaukee eşleşmesinde yarı finalde.
Bakalım hocam. Ben hemen şeyi batıya çevirmek istiyorum. Hı-hı. Batı'da çünkü Utah konuşmamız lazım. Utah konuşurken nasıl başlayalım ya? Valla ben biraz çözümlemekte çok zorlanıyorum Utah'a. İlk bir şey sadece bir şey soracağım. Yani Donovan Mitchell'la kadının geri kalanı hakkındaki uyuşmazlık ne durumda sizce?
Çok ya. Yani Quinn Snyder şey dedi. Yani bu takımın başarılı olmasını en çok bu oyuncu grubu istiyor aslında dedi. Normal olarak ama 14'üncüler ya şu an Batı'da. Yani biz ilk 4'e yazdık Utah'a. İlk 4 kalitesinde olduğu için değil. O takım kimyasına sahip olduğu için yazdık. 9 galibiyet alabildiler sadece. Geçen sene de lige yavaş başlamışlardı
geçen
ama.
Geçen sene hatırlıyorsunuz değil mi nerede olduklarını?
Ama bu sene öyle bir tırmanış şansları olacak mı?
Donovan Mitchell geçen sene Utah'ın işte üst üste kazandığı maçlar serisi başlarken bir ivme yakaladı. Hı hı. Olduğu oyuncudan 2 seviye daha yukarıda bir oyuncu gibi oynadı. Hı hı. Şimdi Utah o 2 seviye yüksek oyuncuyla baş etmekte zorlanıyor.
İki seviye yukarıda oynuyor mu Donovan Mitchell?
Oyuncuyla. Oyuncu oynuyor demiyor.
Oyunla değil, oyuncunun kendisiyle. Oyuncuyla. Kabul ediyorum. Bir kere şunları söyleyeyim. Utah'la ilgili tuhaf istatistikler var. Bir kere Utah'ın 3 kısasını. Yani Rubio, Ingles, Donovan Mitchell. Üçünün de net ratingi eksi. Bu pek görmeye alıştığımız bir şey değil. Ingles üzerinde hiç değil. Hele benim için. Net ratingde ilk 5'te artı olan tek oyuncu zaten Gobert. Yani Favors da şöyle söyleyeyim. Favors tek başına katkı veriyor ama Favors'lı 5'ler hep ekside. Bu takım sadece %71.4 ile faal atıyor. Faal atamıyorlar. Yani ki Gobert %60 ile faal atarken diğer oyuncuların işte Donovan Mitchell kötü faal atıyor. Rubio çok iyi çok
Gobert
iyi atmıyor.
Gobert kötü faal
atıyor. Ingles çok kötü atıyor. 67 civarında atıyor.
Ingles hiç beklemem.
Ve en çok faal alan ikinci takım.
Evet.
Ya bu kadar bakın bunlar çok temel şeyler. Basketbolda iyi faul atan, iyi rebound çeken, az top kaybeden maçı kazanıyor zaten. Bunlar hani temel 4-5 faktörden biri maçı kazanıyor.
Abi bunun üzerine takım yapıyorsunuz.
Sadece %32 ile üçlük atıyorlar. Sadece %32 ile üçlük atıyorlar. Bunda tabii ki Rubio'nun, Ingles'in, Mitchell'in sorumluluk payı var.
Ki geçen sene çok yüksek yüzdeyle atıyorlardı.
Rubio çok yavaş başladı ama biz bunu biliyoruz. Yani Rubio sezonu
biraz kıpırdandı mı hocam?
Biraz.
Yani ama Donovan Mitchell'in yokluğu da etkili. Tabii.
Rubio sezonu yavaş başlar. Bu zaten bildiğimiz şey ama tekrardan yükselip yükselmeyecek onu bilemeyiz. Ama genelde Jrue Holiday ile Rubio yavaş başlayan guardlardır. Geçen sene bu takım Rubio üzerinde bir istatistik vereceğim. Geçen sene 100 pozisyon başına 4 top kaybederken Rubio bu sene 5 top kaybediyor. Bakın bu bir top kıymetli. Momentumun verilmesi açısından Mesela çok kez gerilerden gelip yakalayıp nefesinin yetmediği anlar gördük Utah maçında. Bunun yanında bu dört oyuncunun yani Ingles, Donovan Mitchell, Rubio, Gobert. Bu dörtlü kesin. Bunun yanında Crowder oynarsa yani Crowder ne yapar? Hocam?
Crowder işte hocam savunmada katkı verir. Boş üçlüyü sokar.
Boş üçlüyü sokar. Çok iyi bir oyuncu değil değil mi? Yani muhteşem bir oyuncu
ya
değil.
Ben şey yorumlarına katılmıyorum bu arada. Derek Favors'ı kenara alalım. Crowder'la başlayalım.
İşte ben onu tartışacaktım seninle. Crowder'la 5'in net ratingi artı 11. Derek Favors'la 5'in net ratingi eksi 2.
Ben bunun illüzyon olduğunu düşünüyorum.
İşte ben de bunu diyeceğim. Bu kadar iyi bir oyuncu değil Crowder.
Hayır. Crowder'ın buradaki sorumluluğu şey. Ya oynadığı 5 zaten ilk 5 değil genelde. Derek evet. Favors yerine giren bir rotasyon oyuncusu değil Crowder.
Maçı o bitiriyor.
Maçı o bitiriyor. Ama genel net rating verdiği yedek 5'lerle. Ve bu şeyden karıştırılıyor.
Rakibin yedeğine karşı oynadığı için de biraz etkili.
Özellikle Indiana'ya iki maç rezil oldular. Deplasmanda. Ve o iki maç rezil olurken bir açıp izleyelim. Favors'ı dakikaları, Crowder'lı dakikaları. Ya farkı biraz anlayabiliriz. Bu takımın sorunu bir kere şey değil. Modern uzunlar değil. Bu takım Gobert'le, Favors'la o savunma eksikliğini, o ayak yavaşlığını kapatmak üzerine kurulmuş bir takım geçen sene. Quinn Snyder tarafından. Donovan Mitchell'ın yardım savunmaları, Ingles'in yardım savunmaları, Rubio'nun iyi bir guard savunucusu olması geçen sene.
Bu takımı, özellikle All-Star'dan sonra.
Evet, bu takımı yukarılara çekti geçen sene. Derek Favors'ın hak katkısı unutulmasın. Bu sene hepsi dökülüyorlar.
Hepsi yani.
Ya 3 tane guardınızın eksi yazdığı birlikte suçu ben power forward'da aramam.
Tam onu diyeceğim. Ve Donovan Mitchell 20 sayı, 2 rebound, 3 asistle bitiriyorsa bir maçı kabaca. Sadece Donovan Mitchell'de de aranmayabilir burada suç belki yani. Tamam evet Donovan Mitchell'le mücadele ediyor takım
sebeplerden belki. Sebeplerden biri Donovan Mitchell. Yani çünkü bu takımda kan uyuşmazlığı zaten geçen seneden beri var. Geçen sene bazı şeyleri törpülediler. Ortaya çıkan. Sezon başında çok büyük sorunları vardı Utah'ın. Hatırlayalım yani. 14.lükten bu takım playoff'a girdi geçen sene. 30 maç falan kazandı o araya. Törpüledikleri şey bir... Gobert'le ve Favors'la oynamaya alıştılar ayak yavaşıyla. Savunmada herkes elini taşın altına soktu. Hücumda da inanılmaz top paylaştılar. Bu sene top paylaşamıyorlar. Çünkü bu takım tepede hiçbir pick and roll, hiçbir screen yapmadan tepede paslaşmaya çalışıyor bu sene. Fark ettiniz mi bilmiyorum.
Fark ettim. İngiliz'in elinde top değmeyen hücumlar oluyor.
Ya İngiliz'in elinde top değse de...
Ya şunu şekilde... demeye çalışıyorum. Yani topu o hücum kim yönlendirecekse... Onunla başlıyor, onunla bitiyor oyun. Yani pası kesinlikle alıyor, tekrar geri alıyor, o oynuyor.
Bir tane back screen yapıp terse top atmıyorlar.
Evet.
Geçen sene şey basketlerinden çok görüyorduk. Donovan Mitchell kendini atıyordu köşeye veya forvete, tepe, çapraz forvete. Ingles Gobert üzerinden pick oynuyordu, pick and roll oynuyordu. Gobert'e verebiliyorsa veriyordu. Dönüyordu, Rubio'ya veriyordu, Rubio Mitchell'e çıkarıyordu. Yani 4-5 pas üzerinden boş üçlük buluyorlardı. Bu sene Indiana maçlarını yine söylüyorum izlediyseniz. Rubio'nun elden verdiği sadece 4 top var.
Elde evet.
Elden verdiği ki o maçta 28 sayı falan attı.
O maç Rubio kötü oynadı onu da söyleyeyim.
Yani, yani böyle bir potansiyelden ben şurada kaynağı şöyle arayabiliriz. Bu takım bir şeyleri hatırlamak zorunda. Unutmuş. Oyun ezberini evet. Unutmuş.
Ya da kendini olduğundan fazla görüyor şu an.
Hepimiz öyle değil miyiz? Utah olduğundan fazla görmedik mi sezon başında?
Evet.
Power rankinglerde 3'e 4'ü yazılıyordu. Ya hocam yani hani...
Çok kaliteli bir takım olmadığını biliyoruz.
Bana yani... Utah benzinden alıp da Indiana'nın ilk 5'ine koyabileceğiniz bir tane oyuncu söyler misiniz?
Yok. Öyle biri yok.
Sorun böyle be.
Öyle biri yok. Yani şu an mesela Dante Exum'u falan da Rubio'nun formsuzluğunda faydalanmaya çalışıyor da ya olmuyor yani bir yere
yok,
kadar.
Bu takım komple bir her şeyi herkes üstlenirse görev dağılımını çok iyi yaparsanız ancak öyle toparlanır. Geçen sene bu enerjiyi görüyorduk. Sonra ben bunu göremiyordum. Kolektif çaba yoktu.
Ya şey söyleyeyim.
Gobert şey demiş. Sorun bende başlıyor. Savunmayı ben yapmayınca kötü olunca savunmada işte takımın geri kalanının savunma yapmasını zorlaştırıyorum.
Hayır. Savunma
bence biraz guard savunmasıyla başlar. Mütevazı davranmış. Yani.
Savunma guard savunmasıyla başlar. Savunma pivot savunmasıyla başlar.
Hocam elek oldular ya evet. Indiana'ya. Evet. Indiana deplasmanda Oladipo'suz Indiana. Evet. Bakın bunu söylemiyorum.
Ve dökülen Tyreek
Evans. Oladipo'suz Tyreek Evans'ın rezil performansı. Theodosius Young'a yenildiniz ya.
Koruja
şey demiyorum. Koruja yenildiniz ya. Konu bu kadar. Yani kısa bir fıkra gibi.
Utah'ın da Boston'un da bence şöyle bir ortak sorunu var. İki şeyi ortak. Bir, bu takım da hala kimliğini arıyor. Utah da hala kişiliğini arıyor. İkincisi ben Mustafa Deniz Hoca'nın ne alaka? Mustafa Deniz Hoca'nın bir lafını çok severim. Maça hep eleştiri gelir ya, ne biçim 11 ile başladın hoca diye. Maça kimle başladın değil, kimle bitirdiğin önemli der Mustafa Hoca, ki basketbolda çok esneksin. Yani sınırsız değişiklik
hakkı var. İstersen hepsini değiştir.
Bu takımlar maça kimle başlayacağını ve maçı kimle bitireceğini şu an bilmiyorlar. Yani Quinn Snyder, bilmiyorlar demeyeyim de henüz netleştiremedi kafasında. Quinn Snyder de netleştiremedi, Brad Stevens da netleştiremedi. Yani bu iki takımı da ben seviyorum. Yani izlemek hoşuma gidiyor.
Ben de seviyorum.
Ama şu an istediğimiz seviyede değiller, ama onlar da bence yükselecek. Öyle söyleyelim.
Bence ritim bulacaklarını düşünüyorum. Ama acaba bir tane oyuncu ekleseler mi ya?
Kim?
Bilmiyorum. Yer varken işte yani Crowder veya Favors sorunu yerine oraya bir tane oyuncu ekleseler.
Salt Lake City'ye oyuncu getirmek o kadar kolay değil. Onu unutmayalım.
Katılıyorum.
Yani.
Neyse, bu konu ileride daha çok yerlidir. Biz şimdi kapatalım. Ve Batı'nın krallarından şu an gerçekten Batı'nın krallarından biri de Paul George.
Evet.
Ya inanılmaz oynuyor. İnanılmaz oynuyor. Ya hep bunu bekliyorduk. Özellikle Westbrook'un bu sene çok maç kaçırdığını da konuşacağız birazdan. Ama şöyle söyleyeyim. Şu an Batı'da power ranking oyuncular arasında yapsanız Paul George'u kaça koyarsınız?
Bu kısa dönemli performansıyla ilk 5'te ya.
İlk 5'te.
Bence yani.
3 sen... diyebilir miyiz?
Yani şimdi o böyle çok keskin konuşmayayım, hani kimi 4'e yazacağım falan. İlk 5 diyebiliriz.
İlk 5'e girer. İlk 5'e girer. Yuvarlak ilk 5 diyebiliriz.
24 sayı, 8 rebound, 4.5 asist, 2.5'a yaklaşan top çalması var.
Üçlük.
Top çalma zaten kariyer sezonunu yaşıyor. Bir Paul George olarak kariyer sezonunu yaşıyor. Onu söyleyeyim. Paul George her zaman zaten şeydi. Ama daha önemlisi Utah bu konuda, Utah diyorum, Oklahoma bu konuda Paul George sayesinde bir şey çok iyi yapıyor. Rakibi çok fazla top kaybına zorluyor. Ve rakibi top kaybına en çok zorlayan takım Oklahoma. 18 top kaybediyor Oklahoma'nın rakibi.
Birazdan akıl şaşırtacak bir istatistik de ben ekleyeceğim. Ama siz devam edin hocam.
Deflection istatistiklerinde, yani engelleme, işte topun yönünü değiştirmeye zorlama. Yani top stil olmuyor ama rakibi bozuyorsun. Perimetrede Jim Butler ve Covington'la en çok deflection yapan oyuncu
Paul George.
Bu loose ball recovery dedikleri, yani top kaybı olmadı ama top böyle havuza düştü, ortaya düştü.
Kavay yok değil mi bu istatistik?
Kavay şu an burada yok. Yok. Hiç yok. Top kaybetmek üzereyken topu yeniden takımına kazandırma, öyle söyleyelim. Savunmada ve hücumda. Paul George ligin lideri. Ligin lideri. Bakın bundan, yani bu istatistikler görünmez. Box score'a baktığınızda bunlar yazmaz. Paul George hücumda kariyer sezonlarından birini yaşıyor. Sakatlık sonrasındaki ilk sezon gibi. O Indiana'daki işte 2016 81 maç oynadı. Indiana'daki ilk sezonunu yaşıyor ve şu çok önemli. Russ çökken hücumun göğüsledi tek başına, ki o takım zaten ilk beşinde Ferguson'lar, Grant'lerin falan oynadığı bir takım. Yani yan parça problemleri var.
Schroeder ne olacak belli değildi sezon başı.
Schroeder bazı maçları iyi oynadı ama tek başına hücumu sürükledi. Steven Adams'la beraber iyi besledi. Maç başına attığı üçlük sayısı 9.3'e çıktı. Normal. Yani bu ve şu yüzde biraz düştü haliyle, yani hücum hacmini taşırsanız biraz yüzdeniz düşüyor. Şunu söyleyeyim, bu en önemli şey bu. Paul George benim için. Paul George ilk defa sakatlık sonrası, o ağır sakatlığı sonrası Paul George ilk defa defensive ratingini 100'ün altına çekmek üzere bireysel olarak.
Enfes bir
sayısı. Indiana'nın ilk sezonlarında, Indiana'daki ilk sezonlarda 96'lar 97'ler vardı. Yani Paul George ligin en iyi savunma.
Ama Indiana'da öyle bir takımdı. Onu unutmayalım.
Yanındaki parçalar Grant, yani aslında sert bir takım olabilecek.
İyi bir Roy Hibbert vardı. Pivot olarak işte guard olarak şey geliyordu. Birazdan söyleyeceğim. Teak değildi.
Green desin böyle ya. Neyse tamam.
Neyse bu kalsın. Ben düşüneceğim hemen.
O 96-97 defensive ratinglerden sonra ilk defa defensive ratingini 100'ün altında düşürmek üzere ve offensive ratingi 110. 110. Yaptığı parçalar da bunlar. Bu önemli. Sakatlık sonrası, çünkü ilk defa böyle bir şey performansa çıktı ve şu da güzel oldu. 28 yaşında tam pik yapacağı yaşta. Bunları izlemek de güzel Paul George cephesinde. Ve rahatsız takımı bence fena da yönetmedi, öyle söyleyeyim.
Russ şöyle, Russell Westbrook'un oynamadığı 8 maçın 5'ini kazanıp 3'ünü kaybetmiş Oklahoma. Ama ilk 2 maçı kaybetmiş. Yani sezona girerken zaten bir ne olduğunu anlamadan girdiler. Hı-hı. Ben onu şöyle sayıyorum, 5 galibiyet 1 mağlubiyet sayıyorum. Hı-hı. Çünkü Westbrook döndükten sonra tekrardan gidişi 5-1 yapar yazar bence takıma. Paul George çok önemli.
Şöyle söyleyeyim, bu tam sayıyı da vereyim. Deflection sayısı 66, loose ball recovery sayısı 40. İstatistiğe yansımayan 106 tane topu bir şekilde engellemiş ya da kapmış Paul George. Yani 106 top, bakın.
Bugüne kadar.
Daha 20 maç oynadık ya. Her maç 5 top demek. 5 top size maç kazandıran, işte bu 5 top size maçı kazandıran toplar bunlar.
Kesinlikle.
30'a gitmiyor her maç. Çok büyük
hocam,
etkisi
bu
var.
Hocam bu Oklahoma'ya nasıl yansıdı? Bir de bunu konuşalım. Hı-hı, ya tabii. Paul George eyvallah. Bir, dediğiniz gibi hücuma en çok kazandıran takım, hücuma en çok ikinci topu, işte toplara el sokan oyuncu olmasının avantajını ben görüyorum. Çünkü havuza düşen hücum reboundlarını topluyorlar. Bu arada tamam, şimdi aklımıza geldi. George Hill'di. Indiana'daki gardın adı. Jeff Teague niye geldiyse aklıma.
Şey takasından.
George Hill iyi bir savunmacıydı. Onu söylemeye çalıştım. Yani. Hücum yüzdesine göre NBA'de en çok ikinci şans sayısı bulan takım Oklahoma. Steven Adams'ın hücum reboundları da kıymetli olduğu kadar Paul George'un devamlılık savunması da çok önemli. Yani top kaybetmek üzereyken ki. Hı. Onu söylemek için söyledim. Bir de buna şaşırırsınız belki. Russell Westbrook az maç oynadı ama yaptığı hücum ortalamasına göre, çünkü ikinci şansları da sayıyorlar. Diğer takımlara göre daha fazla hücum ediyor Oklahoma. En az top turnover yüzdesi olan takım hücum başına. Olanlardan bir tanesi. Nasıl görürsünüz bunu?
Russell Westbrook'un olmaması etkili tabii canım.
Yani katılıyorum ama yine de Russell Westbrook 8 maç, 19, 11 maç Russell Westbrook'la oynadılar.
Russ oynadığında da çok fazla top kaybetmedi.
Schroeder eklemesi var takıma, yani garip geliyor bana.
Bu devam etmesi pek beklediğim bir şey değil.
Devam yani. Ederse korkunç bir istatistik yani.
O zaman başka bir takım olur.
Korkunç
top kaybetmeyen Russell Westbrook başka bir seviye olur.
En çok stil
olur.
Yapan da takım yani, en çok top kazanan takım.
Zaten ön alanda Westbrook'la Paul George'un baskısı var. Bir de hücumda bu ikili top kaybetmezse bayağı ölümcül bir takım haline gelirler. Şunu söyleyeyim, Steven Adams dedin ya. Steven Adams aslında bir ara bu gazeteciler tarafından ligin en iyi teammate'i seçildi. Takım arkadaşı, ama şey yani parkede dostluğu açısından falan değil. En çok diğer arkadaşları için yararlı işler yapan oyuncu işte. Biri hücum reboundu.
Evet. Ve tüm bunlar bu takımın NBA'nin defensive rating lideri olmasını sağlıyor.
Evet.
103.8.
Ya bu şeyden 0-4'ten çok iyi çıktılar. Evet, çok iyi geri döndüler. Yani onu söyleyeyim. Çok iyi çıkıp çok iyi geri döndüler.
Hocam ben şunu da eklemek istiyorum. Takımın yapamadığı şeylerde de Paul George'un etkisi var mı diye soracağım size. Doğru şut seçimi, yani boş şut yaratmakta zorlanıyor Oklahoma. Yan parçalarının şutör olmamasının etkisi mi var bunda? Yoksa Russell Westbrook'la Paul George'un çok zorlama şutlar atmayı seven iki guard olmasının etkisi mi var?
İkisi de desek mesela.
İkisi yani, de toplamda evet kazandı.
Yani şimdi evet, Paul George o kadar olmasa da Russ oyunu zorlamayı seven bir oyuncu. Ama abi yan tarafa da baktığında Tyrese Ferguson sakatlanıyor. Cabaret geliyor.
İşte Timothy Cabaret geliyor.
Öbür tarafta Grant faydalı oyuncu ama şutör yani Steven Adams zaten
Abrines falan geliyor bench'ten.
Faal bile atamıyor Steven Adams. Abrines yani yok aslında.
Yine de bu sene iyi mücadele ediyor mesela. Hepsi birazcık evet. Elin altında. Toronto bench'ine yakın bazen katkılar alıyorlar yani bench'ten.
Ben
Schroeder'in bench'ten gelmesi de etkili tabii. Onu da söyleyelim.
Schroeder'in bench'ten gelmesiyle aslında bayağı playoff'ta da iş yapabilirler. Şunu söyleyeyim. Bu yani bu uydurma da olabilir ama Russ'la Kevin Durant şeyde sarıldılar ya. Hı hı. Kavga bitmiş gibiydi. Yani biri orada artık trollüyor da olabilir. Ben emin değilim. Bilmiyorum. Bazen trolle gerçek karışıyor birbirine. Dudağını okudum şey yazıyor diyor. Şey dedi diyor. Dudağını okudum. Hani seneye Oklahoma'da görüşürüz demiş. Güya Russ Kevin Durant'e. Döner mi Oklahoma'ya Durant?
Yani çakma LeBron hikayesi olur o.
Bana da öyle geliyor ya.
Yani zannetmiyorum ben.
Ben de pek şans vermiyorum ama sıfır olasılıkla değil.
Ama net LeBron'la birebir hikaye olur.
Tabii.
Gelip şampiyon olması lazım ama tabii.
Çok yüksek bir olasılık görmemekle birlikte de dönebileceğini düşünüyorum.
Ya olabilir ya. Böyle şeylere öykünür oyuncular. Ya Durant ve LeBron'un çok yakını ve ya sadece bu yüzden değil. Oklahoma'ya dönmek isteyebilir. Çünkü orada da kazanmak istiyordu zamanında ve olmadı. Şimdi Oklahoma'ya döndüğü zaman Oklahoma gerçekten batıda çok güçlü bir takım haline gelir yani.
Oradan şuraya bağlayacaktım. Russ belki de o yüzden bu sezon çok zorlamıyor. Yoksa Russ biliriz kendini, fiziğini falan çok zorlayan bir oyuncudur. Bu kadar maç kaçırmaz
yani. Zor bir sakatlık geçirdi hocam.
Evet.
Yani
diz
sakatlığı yani. Evet. Zorlamasına müsaade de etmiyor. Dün daha maçın ortasında çok acı çekti ama devam etti mesela.
hem dizden hem omuzda da küçük bir problemi var. Bilmiyorum aslında bu kadro tamamen de böyle rölantiye alınacak bir kadro değil ki, zaten hakkını veriyorlar. Ama seneye de ilginç bir takım haline dönüşebilirler.
Ya şu an takımın kimliğini şöyle özetleyebilir miyiz? Hiçbir şekilde elit bir hücum takımı değil bu.
Değil.
Elit hiçbir şey yapmıyorlar hücumda. Ama NBA'in en elit savunma takımı.
Şu an öyle, evet.
Ya özellikle topa baskı konusunda. Yani.
Ama biz bunu söylemiştik. Grant'in yerleşeceği ilk 5, Paul George falan da aktifken ciddi rakibi bezdirecek seviyede savunma yapabilir.
Yapışıyorlar ya.
Yani çünkü hem savunma bilgileri yüksek hem savunma karakterli oyuncular.
Çok ufak bir şey daha soracağım size. Westbrook bu sene %42 2 numara oynuyor maçlarda.
Evet.
SG geliyor. Sizce Schroeder'in direkt 5 başlaması yararlı olur mu bu takıma?
Olmaz ya. Ben her zaman bench'te bir tane silah bulundurma taraftarım. Zaten bu takımın problemi var.
Bana bench'te. Sorduğunuzda sezon başı ben de böyle söylemiştim de fikriniz değişmediğine sevindim. Böyle konuşmuştuk ya.
Yani şu maçı işte hep şeye geliyoruz. Maçı Schroeder'le bitirebilirsin ama onunla başlamamak lazım. Schroeder'le başlamamak lazım.
Oklahoma'ya dair de konuştuklarımız bunlar. Paul George'la beraber.
Yani o birkaç ay önce konuştuğumuz sıkıcı takım değiller artık. İzlenir Oklahoma maçları. Öyle
evet,
söyleyeyim.
Evet. Artık sorulara geçebiliriz hocam. Ne dersiniz?
Tamam, geçelim. Sizden birkaç soru almıştık.
Ben 5-6 tane soruya bakabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Twitter'dan gelen soruları okuyacağım. Kaçırdığım varsa kusura bakmayın. Yani zaten çok bir şey yoktu. Ben toparlamaya çalıştım. Kayıda girdikten sonra yazdıysanız da görememiş olabilirim. İlk soruyla başlayayım o zaman size. Kim sormuş? Meriç Can Öztil ve Mustafa Duman'ın soruları. İkisi de Houston'ı merak ettiği için birleştirdim. Meriç Celtics'i de sormuştu. Konuştuk zaten Boston'ı. Rockets neden bu kadar kötü? Carmelo ne yapar diye sormuş. Meriç Mustafa ise Houston bu dar rotasyona sizce konferansta nereye gider? Playoff görebilirler mi? Diye sormuş ve merak etmiş.
Playoff tabii ki görürler. Yani
bence de görürler.
Playoff görürler de playoff'ta sorun yaşarlar. Kanatsızlık nedeniyle. Yani bu takım
rezil bir kanatları var. Yani
Eric Gordon'la Harden her maç 80 sayı atmayacak.
Dün 90 sayı attılar. 15'lik buldular ve yenildiler. Burayı unutmayalım.
İşte bunu demeye çalışıyorum.
Yenildiler. Topların Washington'a yenildiler.
11 top kaybı var Harden'ın. Topların yarısını Harden'ın kullandığı bir takım izlemedik biz geçen sene. Onları oraya çıkartan şey bu değildi. Chris Paul oynamadı bu arada. Onu evet. Hatırlatalım. Chris Paul dönünce işler değişecekti.
Toparladılar biraz zaten. Yani
2,5 kişiye yığılmış. Biraz Capela diyelim. 2,5 kişiye yığılmış. Gordon girdiğinde de ona biraz gelen top. Böyle olmaz. Net bir kere bir tane eklemelere ihtiyacı var. Eğer Golden State'i devirmek istiyorlarsa.
Hocam James Ennis ve Gary Clark gerçekten kötü oyuncular ya.
Evet.
Ya James Ennis ben hiç beğenmiyorum zaten yani.
Vallahi ben dedim ya Ariza'yı kaybetmeyecektiniz. Embah Mute'yi kaybet. Ya da bir tane bulmanız lazım şu an.
Ya
mecbursunuz.
Yükselirken işte Chris Paul, Eric Gordon, Harden, Capela ritmini buldu diyorsunuz. Baskılıyorlar bu takım yani Ennis ve Clark yani.
Ama çok normal değil mi bu? Yani iki tane 85-90'lık oyuncu var. Yanlarındakiler 60.
60-65. Hadi 70 maç.
Yani.
70 olsa yine.
Ve yenildiler işte dediğin yenildiler. Gibi. Yenildiler. Ve Harden birinci top yönlendirici olunca bu top kaybı rakamları çok normal. 8-10.
11 dün.
Yapıyor adam yani bunları.
Ya bu takımda Eric Gordon bir daha böyle oynamaz ama Chris Paul döndükten sonra takım bir düzeni oturttu.
Evet.
Bir düzenini oturttu. Yani en azından bir ritmi var.
Capela'yı yükseltti.
Öyle kolay maçları kaybetmeyebilir artık. Houston.
Yani hocam playoff'a kalacak.
Sezon başı gibi ben de playoff'a kalacağını düşünüyorum. Ama neden bu kadar kötü sorusunu da şöyle cevaplayalım. Ben rotasyonun çok kötü olmasına bağlı.
Ben de.
Çok kıymetsiz bir rotasyonu var.
Evet. İşte bu kadro mühendisliği. Biraz GM'in marifetleri.
Yani Ariza ve Bamutte'nin yerine Urquhart ve Gary Clark ve Urquhart beni andı. Urquhart bile daha faydalı olabilir biliyor musunuz diye gireceğim.
Notes'ta oynuyor. Canavar gibi.
Tertemiz top oynuyor. Böyle cevaplamış olalım.
Melo ile ilgili söyleyeyim. Melo bir ara İtalya'ya gitme falan muhabbeti döndü. Emekli olsun diyenler var. Yani şöyle söyleyeyim.
Hocam hiçbir takım ilgilenmediğini açıklıyorum ben öyle şu an.
Emekli olmak bence iyi bir seçenek. Bence.
Ben emekli olmasını istiyorum ben.
Yani şey mi yapsın? Tanking yapan bir takımda mı oynasın?
Gerek yok.
Bence de gerek yok. Çünkü iyice küfür yemeye başlayacak.
Bence bıraksın, keyfine baksın ya.
Ya ben Melo'yu eleştirenlerden biriyim. Melo'nun oyununu da sevmeyenlerden biriyim. Ama Melo da böyle bu kadar da
hayır canım.
İtin bilmem neresine sokulacak kadar kötü bir oyuncu değil.
Ya işte
yani.
Bunlara düşmesin ve bıraksın istiyorum ben.
Bu sene faydasız oynadı. Ben sene başı dedim. Ariza Melo'dan daha faydalı oyuncu dedim. Ama bu sene için söylüyorum. Yoksa Melo NBA tarihinin en skorer oyuncularından biri. Birçok listede adı var. O kadar kötü bir oyuncu değil. Ben sevmiyorum.
Ya şey muamelesi
ama
yapıyorlar ya. Carmelo Anthony'ye böyle bir isme mahalle maçlarında sona kalan çocuk muamelesi yapıyorlar
evet,
yani.
evet.
Hoş bir şey mi bu?
İşte o yüzden emekli olmalı bence.
Terbiyesizler yani. Herkes açıklıyor. Yok biz Melo'yla ilgilenmiyoruz. Biz Melo'yla ilgilenmiyoruz. İlgilenmezseniz ilgilenmeyin. Bırak Melo bitsin iş yani.
Bence de. İtalya falan da
Sinirleniyorum ben
gitmesine
durumdan.
gerek yok.
Gitmesin. Çin'e İtalya'ya yani. Ne işi
Gerek
var?
yok.
Bu şekilde cevaplamış olalım. Şimdi Mehmet Özgür'ün bir sorusu var. Yok işi Denver. İzlemesi keyifli bir takım. Bu sene şampiyonluk zor ama rüya bir gün gerçek olabilir mi? Eksik olan ne ve ne zaman yüzümüz gülecek?
Bir de o koçla olur mu?
O koç olur mu? Bu değil.
Ha o değil pardon. Eksik bench. İki tane eksik var. Bir
O
bench'in.
koçla olur mu? Bu.
Bu değil mi?
Bu
Ben yanlış
pardon.
hatırlıyorum.
Mehmet sormuş
O,
evet.
bu koçla olur.
Mike Malone'u ben beğeniyorum.
Olur. Eksik iki temel eksik var bence. Bir, takımın biraz daha tecrübelenmesi lazım. Yani daha bu takım bir playoff oynasın hele. Yani bir playoff
Olmadı
oynasın.
yani.
Biraz dayak yesin playoff'ta. Playoff nasıl bir şeymiş öğrensin. Biraz yaş alsın bu Jamal Murray'ler, Gary Harris'ler. Çünkü size o şey bağlantılarını yani Denver'ın assist network'ünde kimler var? Yok hiç mi Millsap, Gary Harris, Jamal Murray var değil mi? Bu dörtlü arasında hep network. Bu pası bir kestiler mi ki kesebilirler.
Kesiyorlar
Yok
arada
için mesela playoff'ta ne yapacağını bilmiyoruz.
yani. Normal sezonda sert maçlarda Murray'nin eline top değmiyor bazen yani.
Biraz dayak yesinler. Önce bir nasır tutsunlar. Yaş alsınlar. Birinci gerek bu şampiyonluğa gitmek için. İki biraz bench abi yani. Biraz daha bench'e ihtiyaçları var. Bu
Şimdi
takım
Hernan Gomez geliyor. İlk 5'e yerleşti hatta
Barton
bazen.
yokken. Evet.
Barton yokken. İşte saçma
Montemoris,
sapan
Trey
Beasley işte o tarz bir bence döndü onlar da. Rotasyon sıkıntısı çekiyorlar yani.
Net bench katkısı gerekiyor onlara. Isaiah Thomas
Peki
artık
hocam
bence.
bu takımın başarılı olabilmesi için sizce oyun tarzında değişikliğe gitmesi gerekiyor mu?
Ne yapabilirsin ki
Ya
yokuş
şimdi yok hiç
oynarken?
gibi bir uzununuz var. Oyunu oradan kuruyorsunuz.
Başka çare?
Ama yani bir yandan da Murray gibi kıymetli bir gardınız var.
Evet.
Yani NBA'nin herhangi bir takımında Murray bambaşka seviyelere çıkabilir şu an yani. Bunu
Evet.
kabul etmek gerekir.
Evet.
Ve yani bilmiyorum topu acaba biraz bölüşseler mi? Çünkü yok için üstünden çok dönmeye başladı oyunu ya.
Mark Malone şey dedi. Yok hiç şut attıramıyoruz yok içeri dedi.
Kullanmıyor.
Adam şut atmıyor. Belki bunu alıştırırlarsa Murray'nin kurduğu yok için bitirdiği pozisyon sayısı artabilir dediğin gibi.
Ya biraz bu tarz eklemeler yapması lazım. Çünkü o zaman Millsap boş bir parçaya dönüyor.
Evet.
Ya
Millsap
işte
da.
geliriz sadece şut atan bir kısa haline geliyor ki drive edebilen bir kısa. Murray bambaşka bir oyuncu oluyor. Murray şu an ihtiyaçları yok ya
Yani ben
kadroda.
şeye baktım. En çok asist Jokic'ten Gary Harris olmuş.
Aha.
48.
Yani
Yanlış bakmayacağım.
doğru böyle
48.
oluyor maçlarda da böyle.
Yani Jokic'ten Gary Harris'e en çok asist bu. Yani bir uzundan şutör gardı. Bir numara yok mesela
Yok.
burada. Valla Jokic'te oynayacaksak biraz o zaman Jokic'in şimdi Jokic'le ilgili şöyle bir sorun da var. İstikrarlı bir şekilde üretkenlik yapabilen bir oyuncu değil ki Jokic. Yani 30 sayı ürettiği maçta oluyor. 4 sayı ürettiği maçta oluyor. Bir süper yıldız adayı böyle oynamaz.
Canı isteyecek ya.
Hep isteyecek yani.
Hep isteyecek
Hep
yani. Nasıl
isteyecek.
Anthony Davis ben %100'ümle oynamak zorundayım dedi. Yok hiç Bey de oynayacak yani.
Böyle olmaz.
Ya
Bu bunların
şeyden bahsediyorum hocam. Çok kolay tahmin edilebilir bir takıma doğru gidiyorlar. Bence playoff'taki en büyük sorunları bu. Playoff'a girme adına. Çünkü en büyük tehdit dediğiniz gibi yok işten gelirse yok işten Murray'e giden paslar. Ya bunu birazcık bir mixleyin. Hani çünkü ne zaman izlesem şey görüyorum hani. Yok işte bizim bildiğimiz şey nasıl desem
Kat
yok
çıkışı,
için
perde
yok
çıkışı.
için screen'inden gelip Murray'e arkaya kata pas atmakla geçiyor bütün hücumların ana temeli yani. Sonradan dağılıyor top.
Yani şunu söyleyelim. Ben Simmons nasıl bir sayıda kaldı? Boston
Hı.
sayısında. Pat diye size bu kitleyebilir iyi bir
Şey
koç. Çünkü size sadece size çalışacak. Bütün maçlarınızı izleyecek. Bu dediğin noktada haklısın. Oyun biçimini birazcık revize etmeleri
Yenilik
gerekebilir.
katmanız
Ama
gerekiyor.
tabii daha şey yani bu takım.
Çeşitlilik yok rotasyonda. Buna katılıyorum ama elinizde de az malzeme yok.
Ya bu takım daha henüz olma aşamasında.
Olgunlaşıyor
Yani
yavaş yavaş.
şampiyonluk contender diyebilmem için daha birkaç sene
Var.
var.
Ama
Daha
dediğiniz gibi bir playoff görseler hoş
bir
olabilir.
playoff görecekler ama bu sene görecekler.
Umarım soruyu cevaplayabiliriz. Ne zaman yüzümüz güleceği
Yok hiç Denver için mi?
cevaplamamışız?
Yani yüzümüz gülmekten kasıt şampiyonluksa
Aha. Bilmem artık.
yani o kadar kolay bir şey değil ama önümüzdeki birkaç yıl açık
Bence
Denver
de
ya.
demin geceyi
Ya yani playoff
iyi
takımı artık
görüyorum
Denver.
ben. Evet.
Denver playoff takımı yani. Ben Spurs olarak playoff'a kalmaktan mutlu olan biri olduğum için yani illa şampiyonluk aramam. Bence playoff'a
Hocam siz
kalmak
de
da
çok
başarıdır.
mütevazısınız
Yani
ya.
şimdi bir de
O kadar yüzüğü verin geri o zaman.
tamam şunu söyleyeyim. şunu söyleyelim o zaman. Denver bir Chicago gibi, New York gibi, Los Angeles gibi bir şehir değil.
Değil.
Boston gibi bir şehir değil. Böyle 15 kere NBA şampiyonu olamaz. Nesnel şartlar uygun değil.
Yüksek o yüzden, bir kere.
O yüzden beklenti biraz düşük tutmak lazım eğer Denver'lıysanız.
Ama şu an iyi bir potansiyel şampiyon olamaz yakaladılar.
Yani 3 sene sonra doğru hamlelerle, doğru yapılanmayla, biraz da şansla.
Üst üste iki playoff oynarsa 3. sene bu takım tehdittir artık.
Evet. Öyle söyleyeyim. Onu diyeyim. Tamam. Onu diyeyim.
Hemen başında av olduğu için avukat Atakan Ercan sormuş. Butler'ı kaybeden, karşında güzel yan parçalar alan Minnesota zorlu Batı playoff mücadelesinden çıkabilir mi toparlanıp? Eksik olan ne? Ne zaman yüzümüz gülecek iki? Geçen sene 8. ve 9. sırada olan ve playoff oynayan iki takımın taraftarı ne zaman yüzümüz gülecek diye sormakta çok haklı. Acaba ne zaman yüzü gülecekler? Hocam ne dersiniz Minnesota için?
Playoff yapamaz.
Aha.
Yapamayacak. Yani Thibodeau hala Taj Gibson ilk 5 getirip Şariç'i bench'ten getiriyor. Hı-hı. Allah'tan Covington gibi bir savunmacı aldılar da adama hiçbir şey demesen de iyi oynuyor. Dün her ne kadar 18'de 1 ile oynasa da geçen. Playoff yapamaz. Temel eksiklik şu. Temel eksiklik, iki eksiklik var. Bir, Wiggins ve Towns kendini geliştirmiyor. Kaç senedir?
Hadi Towns'un ya, daha var.
Şimdi bak, Wiggins ve Towns bu ligeye geldiğinde nasıl oyuncuydu?
Yıldız.
Şimdi nasıl oyuncu? Kaç adım attılar 3 senedir?
Aynı seviye.
Aşağı yukarı aynı seviye değil mi?
Hatta Towns'da bazen geri gitmeler oluyor.
Yani. Bu bir sorun. İki, ya bunu yönetemiyorsun ya da oyuncularda iş alakası.
Wiggins çok iş alakası olmayan bir oyuncu ya. Fazla iş alakından evet. Uzak yani.
İkincisi de Thibodeau ile olmaz bir şey.
Ben de birinci problemi koçta görüyorum. Tercihlerinde görüyorum. İşte yani. Bu arada Derrick Rose'u öve öve bitirememek istiyorum ama şu an ona vaktimiz yok. Yani. Ama yani bu rotasyonda Covington Sharif çok iyi parçalar. İzlemesi keyifli bir takıma dönüştüler. Çünkü evet. Jim Butler varken kimse de istek yoktu ve sonra 6 galibiyet 2 mağlubiyetler.
Evet.
Jim Butler'dan sonraki. Evet. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bu takım 4 galibiyetten 10 galibiyete çıktı. Yani 10-11'ler şu an. Hı-hı. Şeye gittiğinde 4-8'di. 4-7'ydi. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da 4-8'di öyle bir şey. Ya bu iyi bir gelişme. Bu takımın motivasyonunun arttığını gösteriyor. Ama bence de playoff için biraz zayıf kalıyorlar.
Thibodeau ile olmaz o iş ya. Koçun gitmesi lazım abi.
Genel menajer gitsin de.
İkisi.
İkisini hangi Thibodeau?
Hangi Thibodeau? Koç Thibodeau mu? Genel menajer Thibodeau mu?
Aynen. Ya eksik olan bu koç beş, mu diyoruz yani bu sorunun cevabı?
Hem koç hem iş alakası. Bu 5 belki doğuda playoff'a girer de batıda çok zor ya.
Batıda olay karıştı ama yani yine cadı de yani. Şansları olacak konuma getirdiler. Buradan sonrasını iyi yönetebilirlerse belki 9. 8. sıraları zorlayabilirler.
Yani, yani biraz Derrick Rose iyi oynuyor. Yani
bayağı iyi oynuyor.
Biraz derken yani takım için söylüyorum. Yani Derrick Rose çok iyi oynuyor. Biraz o anka kuşuyor. Aa, küllerinden doğdu. Rise from ashes. tamam ama yetmez abi. Yetmez.
Yetmez. Yani
playoff'a sokacağın, playoff'a giren takımların hepsinin net yıldızları var.
Towns'un ikna olması lazım. NBA'nin en iyi uzunlarından biri olduğunu. Towns bunu bilmeyerek oynuyor gibi görünüyor. Brooklyn maçında sadece içeri girerek 30 sayı attı ya. Yürüye yürüye 20-25 sayı attı ya.
Bilmiyorum. Net yıldız diyebiliyor musun Karl Anthony Towns?
Daha değil. Bir şey göster bana.
Batı'daki playoff takımlarının hepsinde net oyuncular var. Çok net. Beğenmediğim Portland'da. Portland şu an çok iyi.
Ben şu an Wiggins'i yollarım.
Valla ben de.
Hemen yollarım Chicago'ya falan. Oynasınlar da Jabari Parker'la falan.
Çok net. Çok güzel yakışır.
Hiç ben hoşuma gitmiyor Wiggins'in iş alakası. Ya. O yüzden ne zaman yüzümüz gülecek sorusu Thibodeau'nun gidişine yeniden yapılanma sürecinin nasıl hamlelere bağlı olduğuna göre değişir.
Şariç mümkünse ilk 5'e girmeli.
Evet. Yani Taj Gibson'la oynuyoruz. Oynuyor
herhalde. Taj Gibson benim saygı duyduğum bir oyuncudur. İşini güzel yapar
çok
da.
Çok iyi top oynuyor
yani. Ama abi yani tamam artık yani. Bitti onun değeri. Taj Gibson 33
hocam Dieng de süre aldığında çok önemli işler yapıyor. Geçen maç işte.
Bak çok az. Arada yapıyor işte. Çok az.
Ama hani asıl parça çalışmadığı sürece kimin çalıştığı önemli değil yani. 2011 dahil.
2011 yılında değiliz. Koç gitmeli. Çok net yani.
Hocam beyaz mendili sallamaya başladı türbünden.
Hakikaten yani Minnesota'da olsaydım Thibodeau yani evlat olsa sevilmez ya. O derece. Çok kötü.
Chicago'dayken severdik ama sanki. Biraz. Azıcık. Ucundan.
Yani takdir ederdik. Öyle
İyi seviyorum. Bir savunma koçuydu yani çünkü o dönemler.
Takdir ederdik.
Bu soruyu da geçtik. Umarım karşılığını bulmuştur sorun. Ve şimdi diğer sorudayız. Timur Gökçe sormuş. Timur diyor ki olumlu olumsuz en çok şaşırtan oyuncular bu ana kadar NBA'de kim sizi? Ben başlayayım mı?
Başla.
Olumluyu söyleyeceğim, siz de olumluyu söyleyin. Olumlu bende Sabonis ve Siakam.
Vucevic ve Montrezl Harrell'i de ekliyorum ben.
Dört yaptık yani. Arkayı dört dedik.
Yani beklenti üstünde. Benim beklentim ben üstündeler. Olumsuz da, şimdi olumsuza bir sürü şey sayarsınız da. Hı. Mesela Ingram'ın kötü oynamasını bekliyordum. Dennis Smith Jr.'ın kötü oynamasını bekliyordum. Bunlar benim beklentim dışında değiller. Kötüler ama beklentim dışında değiller. Benim iki isim var şu an. Her ne kadar sezona yavaş girmesini beklesek bile bu kadar kötü bir Rubio beklemiyordum son haftaya hariç. Ve Tyreek Evans diyeceğim yani. Tyreek Evans geçen sene muazzam bir sezon geçirdi. Indiana'nın 6. adam olarak geldi. Oladipo yokken bile Tyreek Evans bu takımı yönetemiyor ve Nate McMillan Tyreek Evans'a isyan halinde. Biraz daha şut at. Allah aşkına oyna. Lütfen oyna. Lütfen hani oyna artık yani. Neyi bekliyorsun modunda? Tyreek Evans diyeceğim.
Ben de Tyreek Evans'ı yazdım. İki isim daha ekleyeyim o zaman. Bir, Larry Nance Jr.
Evet, bravo.
Ya, bu alanda, bu açık alanda sen Tristan Thompson'ın yıldız olmasına nasıl müdahale ediyorsun be adam?
Evet.
Yani bu yüzden geldin zaten Cleveland'a. Geleceğini bu şekilde planladın.
Kevin
yani.
Love da yok.
Kevin Love yok. Kimse yok. Ne yapıyorsun oğlum sen? İdman da mı yapmıyorsun yani? Çok kızdım ben. Hani hiç değerlendiremedi bu süreci iyi olma yolunda. Smaç yarışması kazanır bir tane daha maksimum. Böyle giderse kariyerinde. Bir de Jaylen Brown'u eklemek zorundayım.
Evet.
Yani benim de o zaman şöyle sayabiliriz. Katılıyorum. Rick Rubio, Tyreek Evans, Jaylen Brown ve Larry Nance Jr.
Yani yoksa buraya pekala Ingram...
Hepsi yazılabilir ama ben, daha iyi şeyler...
Yani sene başını açıp dinlesinler. Ben Ingram'ı beğenmedim. Dennis Smith Jr.'ın Junior Westbrook olduğunu. Otoporter
kötü başlayacak dedim mesela ama evet. Düzeliyor. Yani ama onlar problem değil. Bu oyuncular sanki toparlanamayacak gibi de duruyorlar. O yüzden üzülüyorum yani.
Ben de. Ya biraz belli eder sezon belli kendini eder. Gelişinden.
Hemen diğer soruya geçeyim hocam. Umarım cevabı tatmin etmiştir. Burak Aydın sormuş. Burak da tanıdık. Bizle daha önce podcast yapmıştım Burak. Burak'ın sorusu biraz şaibeli geldi bana. İstediği cevapları az buçuk tahmin edebiliyorum ama biz kendimize göre cevap verelim. Şu ana kadarki sonuçlara göre şu an MVP kim? NBA'nin MVP'si 20-21 maç üzerinden kim?
Tabii ki Marco Bellinelli.
Yok Cedi olsun.
Benim ciddi cevabım Joel Embiid abi.
Joel Embiid.
28-13 üçlü oynuyor ve çok dominant. Ben Embiid diyorum. Sen?
Ben de Antetokounmpo diyeceğim. Hı-hı. Antetokounmpo da ona karşılık 26.8 sayı, 13 rebound, 5.9 asistle oynuyor. Ki bu sefer size katılmadığım bir şey var sezon başından beri. Hı-hı. Antetokounmpo verimli asist yapıyor. Verimli top dağıtmaya başladı bu sezon.
Asist turnover oranı pek iyi değil yalnız.
Ama hocam çok top kullanıyor. Buna da bakalım. Tamam. Yani. Yani Ben Simmons gibi yan parçaları yok elinde.
Evet.
Hani
evet.
Topu verecek, alacak. Redick gibi işte hani kısa paslarla işi götürecek. Embiid'in yaptığı görevden çok daha zor bir görev yapıyor.
Ben orada Chris Middleton'ın oyun kurma yeteneklerinin zannedildiğinden daha iyi olduğunu düşündüğüm için... Mesela geçen sene şey dedik yani Jokic'siz bir takımda Jamal Murray'nin verimi artar demiştik ya. Antesiz bir takımda Chris Middleton'ın da asisti artabilir. Bunu demeye çalışıyorum.
Peki size soruyu şuradan koyayım.
Bu arada Ante benim ikinci sıramda. Yani
biraz
Ante kötü demiyor.
Duyarlı yapalım mı biraz?
Hadi bakalım.
Antetokounmpo için şunu söyleyeyim. Sayı potansiyelini 9 sayı yukarı çekti. Rebound potansiyelini 4.2 çekti. Asist ortalamasını 2 artırdı ki bir uzun kollu işte içeriden oynamaya çalışan bir oyuncu için 2 asist ortalama artırmak çok kıymetli. Hı hı. Antetokounmpo mu, Embiid mi? Takımından şu an ayrılsa daha çok zarar verir.
Embiid verir ama o Embiid'in daha iyi oyuncu olmasıyla ilgili değil. Fila'nın rotasyonu çok kötü. Yani Embiid çıkardığın an
ya başka bir uzun
Fila yani. Çöp kalıyor çünkü orada.
Ortam yani şunu, uzun geldi.
Ben düşünün. Yani şunu söylemeye çalışayım. Ya bu
ya hangisi diyor... daha büyük motor bundan bahsetmiş. MVP yarışında benim için bu da çok önemli. Yani. Hmm. Hangi motor daha iyi çalışıyor?
Şunu söyleyeyim. Bütün kendi klasmanında, kendi işte tepe uzunlarını NBA'in denize döktü ya Embiid. Hepsini. Yani bu evet. Arduz bir şey değil yani.
Hocam benim de ikim Embiid.
Ha işte yani.
Böyle kurtardık hani bugün.
Eskişir. Yani LeBron, Anthony Davis falan koymadık buraya farkındaysınız. Aynen. Yani popüler konuşmuyoruz. Hani ki bunu tekrar söylüyorum. Ben Embiid'i çok seven bir insan değilim. Yani sosyal medyada
kullanırken hiç sevmem. Ben de bunu tekrar söyleyeyim. Ben de Antetokounmpo'yu seven bir insanım.
Yani şunu söyleyeyim. Mesela biraz geçen şey çıktı. NBA oyuncuları biraz daha iyi uyumalı. Hı hı. Ve bu yüzden sosyal medya kullanımını azaltmalılar diye bir iki yazı okudum. NBA hiç
söylesenize. Yani, söylesenize. Yani, NBA'de küfür söylüyorum. Yersiniz Twitter yani. Üzerinden. Yani.
Ama bir şunu da unutmayalım. Kısaların egemen olduğu bir oyunda, kısa egemen bir oyunda, bütün yıldız dediğimiz oyuncular oyunu yönlendiren kısalar değil mi? Bu oyun kısa beşlerin oyunu, kısaların oyunu. Embiid'in bir eski tip uzun olarak, şut atabilen ama eski tip bir uzun olarak oyunu bu kadar domine etmesi
sezon bence çok özel bir şey. Sezon başında şut grafiği yükseldi bu arada. Sezon başında çok daha kötü atıyordu Embiid. Ben katılıyorum ya. Dediğim gibi Antetokounmpo'yu vermesem Embiid'e verdim ama Antetokounmpo benim için Milwaukee'yi de göz önüne aldığımda MVP'yi daha çok hak ediyor.
Elbette
süpürdüler takım başarısı. Süpürdüler ya herkesi. Onlar da herkesi denize döktü yani.
Elbette takım başarısı, hı-hı, bence daha öncelikli. Ama sezonlarda bitireceğim bilmiyorum.
Tabii, ben şimdilik.
Yoksa ben hep şey derim.
Kötü tercihler değil ikimizinki de. Hiçbir şey yarıştırmaya çalışmıyorum.
50 galibiyetin altında bitiren takımdan MVP çıkmamalı diyenlerdenim ben. Yani mesela Embiid 50 galibiyetin altında bitirirse fila ne olursa olsun. Ben oyumu vermezdim ben olsam. Öyle söyleyeyim. Şimdilik ama Embiid diyorum. Öyle söyleyeyim.
Tamamdır. Embiid ve Antetokounmpo cevapları geldi. Burak'cığım. Tanz demeyeceğiz tabii. Hiç bekleme.
Vucevic.
Uluş Altın Uluş abi sormuş. Furkan geri döner mi? Yudoh neden hala orada duruyor? Niye hala orada top oynuyor? Zizic oynamıyor diye duyduk. Birileri dönsün artık demiş. Şenlensin. Buralar Avrupa için konuşmuş. Ve şimdiye kadar hep gittikleri için yakınmış biraz Uluç abi. Dönen olur mu diye soruyor. Dönelim. Ben hemen şeyi söyleyeyim. Yani herkese de söylemiş olayım. NBA'ye Avrupa olarak ilk dönecek oyuncu şu anda Teodosic. Ve nereye gideceğini ben de merak ediyorum.
Evet. Diğer oyuncular hiç süre almıyor bile olsalar. Şimdi bakın. Ücretler güzel. Amerika güzel bir ülke. Yaşadığınız şehre göre değişik değişik koşullarda yaşıyor olabilirsiniz. Kabul.
Yani hepsi farklı kazanıyorlar. Yani.
Takım yapılanması farklı. Yani Euroleague'in büyük takımlarına gelmediğiniz sürece maaşım ödenecek mi? Efendim söyleyeyim. Şehir nasıl bir şehirde yaşayacağım? Bunlar belli değil, değil mi? Yani mesela Türkiye'ye gitmek ister misiniz?
Hayır.
Karlı kıyamet.
Hayır.
İşte bunu demeye çalışıyorum. Ayrıca organizasyon da dahil.
Kim ki son birkaç senedir uzunlarını sadece bir senelik alabiliyor zaten Amerika'dan yani. Hepsi kaçıyor.
NBA organizasyonu, Euroleague organizasyonu fersah fersah önünde. Daha iyi bir organizasyonda bulunmak da mesela bazen birazcık daha az ücret alıp orada bulunmayı tercih ediyor insanlar. Bir sene sonra kendini pazarlayabilmek için. Ki Zizic ve Furkan daha genç. Yudoh belki tamam. Yani artık daha kendini pazarlayacak bir durumu yok. Ama Zizic ve Furkan bir tane kontrat alsalar. Bir evet, tane.
Onu yılı bekliyorlar. Bence onu beklemeye devam edecekler.
Bence de.
Zizic bekliyor. Ama içlerinde en dönme potansiyeli olan şu an Zizic. Yani Yudoh'un ben orada kalacağını artık bir daha gelmeyeceğini düşünüyorum.
Hani bu yaştan sonra Yudoh gelmez ama.
Gitmezdi Zizic zaten o yüzden. Zizic biraz daha kötü bir NBA kariyerine doğru gidiyor. Umarım olmaz. Zizic'i de beğenirdim buradan giderken.
Yani Jeffrey Doğan'ın döndüğü bir ortamda Zizic de dönebilir.
Ama
öyle
Furkan
söyleyeyim.
Neler yapabileceğini gösterdi. En azından işte sadece bir şutör olmadığını, hı hı, işte oyunun birkaç yönünü iyi oynayabildiğini gösterdi. Ki şutu da girdi. Girmediği zaman da bence koçu çok sert tepkiler veriyor. Brett Brown. Bir maç kötü oynadı. Üç maçta rotasyonda yok.
Brett Brown'un şu an ciddi psikolojik sorunları var bence.
Markel'e göre yatırım yaptı. Çünkü şu an patladı biraz.
Ve Markel takas istedi.
Daha, o da yalanlandı bu arada sanırım Markel takası.
Bence
ama Markel'in Philadelphia ile ilişkisi de pek iyi gitmeyecek gibi duruyor.
Bence ya, doktorlar şey dedi. Sakatlık yok. Mental.
Elton Brand dedi.
Mental? Yani. Sorun mental sorun. Senin şutunun şeyin mental tamamen. O yüzden yeni bir takımda işte fresh start, yeni bir evet, başlangıç. Valla bilmiyorum. Furkan'a zaten gerek yok. Dönmesin. Yani bir de şöyle düşünün. Dönmek biraz olgunluk ister. Mağlubiyet, mağlup olduğunu kabul etmek gibi bir şey bu aslında. Yani ben yapamadım. Bunu herkes hemen kabul edemez.
Çok olgunluk gerekiyor. Teodosic kabul etti mesela.
Teodosic.
Olgunluk var çünkü. Yaşlı
oyuncu. Euroleague şampiyonu yani olmuş. 32 yaşında bir oyuncu. Furkan daha genç. Daha bir şey başarmadı hayatında. Sadece NBA draft oldu bu kadar. Daha bir şey başarmadı. Onu unutmayalım. Biraz daha kendini ispat etmeye çalışacaktır ki bence hak ediyor. Furkan kontrat bulur bu arada.
Bence
o kadar kötü bir oyuncu değil Furkan.
Bence de
Furkan'dan daha kötü oyuncular var.
Tabii canım. Alıyorlar
şu an. Fila'da bile var. Yani Fila'da bile var. Furkan kontrat alır.
Bu şekilde cevaplamış olalım. Selamlar hepinize. Sorular için teşekkür ederiz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Kapatıyorum programı. Söyleyeceğiniz bir şey kaldı mı hocam? Sormadım.
Yok, bu bugünlük bu kadar.
Hepinize iyi haftalar diyorum. Haftaya salı yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.